Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kainat Kitabından Okumalar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Kainat Kitabından Okumalar programında gökleri konuşuyoruz. Göklerin yaratılışını ve göklerin yaratılışını tefekkür ederken bizim imani noktada nasıl bir düşünceye sahip olmamız gerektiğini ve bu konuyla alakalı ayet-i kerimelerin bize neler anlattığından bahsediyoruz kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Geçen haftaki programımızın sonlarında bu tefekkür mevzusunu biraz açmıştınız hocam. Ben dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Yani göklerin yaratılışını, daha doğrusu teknik manada göklerin nasıl olduğunu işte araştıranların buradaki mucizevi yapıyı görmelerine rağmen hala inanma noktasında ne eksik ki inanmıyorlar, bunların bir tesadüf olabileceğini söylüyorlar. Eksik olan ne diye sormuştum. Siz de cevabını çok güzel bir şekilde açıklamıştınız. Oradan devam etsek hocam. Eksik olan şeyin ne olduğunu biliyoruz ama onu tefekkür etme noktasında biraz eksiğimiz var. Bu noktada da ayet-i kerimeler bize biraz yol gösterecek. Ayet-i kerimeler bize biraz ufkumuzu açacak. O ayetler ışığında bu konuya devam etsek hocam. Buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el Emin ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehli beytihi ecmain ve ba'd. Tabi bu çok mühim bir konu. Hem Allah-u Teala'nın varlık delillerinden bir tanesi olması adına kainat, kainat içerisindeki bütün yaratılanların halk ismiyle ortaya çıkan bütün yaratılanların mevcudiyeti ve sonrasında bunlar üzerindeki tefekkür ve o tefekkürle de Cenab-ı Hakk'ın varlığına ulaşma. Tabi bu göklerle ilgili ayetlerin genel manada konu olarak birkaç alt başlığı var. Onları inşallah ayetlerden mülhem söylemeye çalışacağız. Ama şurayı tekrar arzu ederseniz söyleyelim. Şimdi niçin insanlar iman etmiyorlar? Niçin bu kadar delil olmasına rağmen? Bunların sebepleri var demiştik. Başta psikolojik sebepleri var. Yani kişinin kendi nefsi arzuları, kendi beklentileri, hayattan algıları, hayat içerisindeki sorumluluktan kaçmaları vesaire gibi rahatlık, özgürlük, konfor, bu tür şeyler psikolojik olarak tesir ediyor demiştik. Bir diğeri sosyolojik tesirleri var. Yani toplum, yaşamış olduğu toplumun kendi üzerindeki etkileri, hani amiyane ifadesiyle el alem etkisi.
Ne der?
Ne der etkisi. Bununla kendi bulunmuş olduğu sosyokültürel ortamda, kendi bulunduğu cemaat veya da cemiyet içerisinde kendisine bakış açısının işte bir başörtüsü takması, işte bir namaz kılması, bir sakal bırakması ya da İslam'ın emirlerini yerine getiren, bunlara dikkat eden, içki içmeyen, kumar oynamayan ya da zinaya gitmeyen bir kimse olması, bulunmuş olduğu topluluk içerisinde bazen tırnak içerisinde modern olmama ifadeleriyle ne yapıyor? İnsanlarda bir etki oluşturuyor, sosyal etki oluşturuyor. İçtimai tesir diyoruz bunun adına. Bir diğer tarafta da üçüncüsü de dini tesir ki bu da İslam'ın yanlış temsil edilmesi ya da temsil edilirken yanlış hareket edilmesinin, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üsve-i hasene olmasıyla birlikte biz o üsve-i hasene olmaklığı bazen kaçırıyoruz. İşte burada da asıl vazifemiz, tabii bu üç zümreden de birer vazife çıkıyor başımıza ama buradaki asıl başımızdaki temel esas, bu ayetleri tefekkür edip Cenab-ı Hakk'ın hem toplum içerisindeki etkiyi, hem psikolojik etkiyi, hem de kişinin dine bakışına etki edecek olan olumlu tesiri, karakter oluşumunu sergileyerek bir örnek şahsiyet oluşturma hadisemiz. Ya bunlar bir araya geldiği zaman insanlarda bahane oluşturuyor. Yani şunu sorabiliriz. Yani bunlar bahane midir hocam? Olmalı mı? Yani insanlar bu bahaneye sığınarak dinden uzaklaşmasını hak görüyorlar kendilerine. Bu doğru mudur? Elbette ki değil. Elbette ki her insanı Allah-u Teala kendisini tanıma, kendisini anlama, kendisini bulma, var olduğunun ispatıyla yeryüzünde hem yarattıklarıyla hem yaratmadıklarıyla ispat ediyor ve insanı kendisine bu anlamda döndürüyor. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Hani derler ya, düşen uçakta ateist olmazmış. Eyvallah. Bunu Kur'an ifadesiyle söyleyelim. Onlar dev dalgalar arasında kaldıkları zaman Allah derler diyor. Ama karaya ayakları bastığı zaman onu unutuverirler. Yani sanki o musibet yokmuş da rahat bir hayat yaşıyorlarmış gibi o hayata geri dönüverirler. Yani fıtrat öne çıkar tabirlerindeyse. Burada da Cenab-ı Hak birçok ayette o varlığı ispat olarak bize göklerden biz başlamıştık. Göklerle ilgili ayetlerden başlamıştık. Yine Ala suresinde buyrulan haliyle ellezî halaka fesevvâ. Bu zorunlu bir yaratmanın, yani ayeti kerimede o her şeyi yaratandır ama düzgün, doğru, nizamlı ve sistemli bir şekilde yaratandır buyuruyor ayet-i kerimede. Buradaki yaratma ve yaratmadaki tesviye ve tevsiye, seviye, denge, o aradaki nizam, adalet unsuru, her şey bu yaratmanın içerisinde. Hem yeryüzünden gökyüzüne, gökyüzü bunun içerisinde olmak kaydıyla, zerreden küreye, içerisinde yaratılan ya da yaratılmayan daha neler varsa, onların her biriyle protonundan nötronuna kadar Cenab-ı Hak o büyük galaksideki kozmostan, o büyük bir yapıdan, kainatın büyük bir karşılığı, biz sadece uzay olarak görmeyeceğiz bunu. Yine evrende bizim görebildiğimiz ya da göremediğimiz, melekler gibi, cinler gibi ya da görebildiğimiz insanlar gibi, hayvanlar gibi, börtü böcek vesaire gibi. Tabii mikroorganizmalar var, yine belli aletlerle ancak görebiliyoruz. Taşın, toprağın yaratılışı, yine mükemmel surette bunlara bir ölçü ve nizam konulması. Mesela bunlardan bir tanesi toprağın ve yağmurun toprakta hal bulduktan sonraki karşılığıdır. Mesela biz suyun etken olduğunu, toprağın da edilgen olduğunu görüyoruz ayetlerden işaretle. Allah-u Teala suyu bir hareketlilikle, akıcılıkla delici, yani girdiği taşı toprağa delip yerin altına geçici bir şekilde suya bir nizam koyuyor, bir sistem koyuyor. Aynı şekilde yeryüzünü aşındırarak yeryüzünün içerisinde yollar buluyor. İşte toprağın altından akan akarsular oluyor ya da toprağın üstünden akan akarsular oluyor. Bitkiyi, nebatatı vesaire besleyen akarsular oluyor. Onun dışında toprağa da bir kucak, anne kucağı gibi bir yatak yapıyor Cenab-ı Hak. Orada sabit dağlar yerleştiriyor ve kucaklayıcı bir halde neticede suyun tohumlanmasına yardımcı olacak birliktelikle, yani suyun toprakla tohumlamaya yardımcı olacak birlikte tohumu bize çatlatıp bir gıda olarak takdim ediyor. Yani Cenab-ı Hak bu sistemi, bu nizamı kurarken bir yokluktan var etmekliği ortaya koyuyor. İşte burada bize şu düşüyor. Yani bu tesadüf eseri olacak olan bir hadise değil. Yani bunu biz sonsuz bir ilim ve kudret sahibi bir varlığa borçluyuz. Evet. Ancak bu da bir kudret, güçlü bir irade gerektiriyor. Ve bunu yapacak olan varlık Allah'tır. Yani bu belki isme takılacaktır bu ateist, deist topluluklar ya da agnostik topluluklar. Bunun ismini başka türlü adlandırmaya çalışacaklardır. Ancak şunu görmek gerekiyor. Her ne derlerse desinler, yani Cenab-ı Hakk'ı hangi isimle anmaya kalkarlarsa kalsınlar, Allah'ın 99 ismi celili var malum. Mutlaka Cenab-ı Hakk'ın vasfıyla Cenab-ı Hakk'a ulaşacaklardır. Yeter ki doğru tefekkürü, akıllıca tefekkürü, ulul elbab demiştik geçtiğimiz programda, akıl sahibi olmaklığı doğru anlayabilelim, doğru yönlendirebilelim. Niçin? Çünkü yine Ala suresindeki sonraki ayette vellezî kaddera fehedâ buyuruluyor. Yani Cenab-ı Hak her şeye bir ölçü, bir nizam, bir gaye de, bir yol da takdir ediyor. Yani muhteva üzere oluşturuyor. Yani onun içerisine bir varlık programı yazıyor. Yani bugünkü bilgisayar diliyle söyleyecek olursak yazılım kuruyor. Bugün diyelim ki bir belgenin dosya olarak bilgisayarda açılabilmesi için destekleyicilerin olması gerekiyorsa, aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o kainat bilgisayarının destekleyicileri bütün o yazılım içerisinde kodlarıyla birlikte mevcut, ama bu sıfırdan yapılmış bir şey. Mevcut bir örneği yok. Yani bunun yanında bir örnekten fotokopi çekilmiş, kopya alınmış değil. Yok dediğimiz halden var hale geçirilmiş bir hal. Ve Cenab-ı Hak onları yaratırken hem her birine ayrı bir zaman, hem her birine ayrı bir zemin ve yaşamalar için imkan ve o şartları da sağlamış vaziyette takdim ediyor. Yani bir balığı yarattığında o balığın önce kendisi, kendisinden önceki varlıklarla ilişkisi, varsa ataları, ceddi vesaire, yine kendi yavruları, yumurtadan gelecekse yumurtadan, yine bir doğum haliyle ortaya çıkacaksa o halde, her birine bir genetik form, bir DNA dizilimi yazıp gönderiyor ve bu bir sünnetullah içerisinde, yani bir kaideler bütünü içerisinde hiç değişmeksizin ta kıyamete kadar devam ediyor. Yani birbirini destekleyerek, birbirinin ardı ardına gelerek ve belli değişmelere uğrayarak, işte yumurtadan canlı bir varlık oluşuyor, büyüyor, sonrasında insanlığın ya da insanlığın hizmetinde diyelim ya da bütün varlıkların kendi sofralarında ayrı bir takdim oluşuyor. Ve Cenab-ı Hak yine Rahman suresinde göklerde yerde bulunan canlıların bu tüm ihtiyaçlarını karşılayan birinin var olup olmadığını sorgularak işte o Allah değil midir diyor. Yani neticede mülkiyetin sahibi Allah'tır. Biz hakikat manasında oturduğumuz bir yapının, bir kainatın sahip olması bakımından kime ait olduğunu aklı selim bir şekilde tefekkür ettiğimizde burada Allah dememek için hiçbir gerekçe yok. Peki biraz önceki söylediğimiz o red anlayışıyla karşılaştırdığımızda bunlar niçin böyle bir iddiayı ortaya koyuyorlar? Niçin var olanı reddederek yaşamaya çalışıyorlar? Çok net söyleyelim. Kolaycılık. Kolaycılık. Çünkü sorumluluk gerektiriyor. Arkasından bir takım gerekçeleri istiyor.
Evet, inanmış olmanın getirmiş olduğu sorumluluklar var.
Yani neticede hani saldım çayıra çok af buyurun, mevram kayıra haliyle hani bugünkü özgürlük anlayışı bu şekilde yürüyor şu an. İnsanı putperestleştiren, insanı putlaştıran, hedonik sadece haz esaslı, insan doysun ve doyduklarıyla sadece zevk alsın, lezzet alsın diyen bir topluma evrilmeye çalışılan bir anlayış söz konusu. Ve özellikle belki hep biz gençlerimiz diye söylüyoruz ama Müslümanlarımız diyelim artık buna, farkına varmadan yetişkinler de artık bu hale düşmeye başladılar. Yani biz her ne kadar konforu, her ne kadar rahatı, ferahı, refahı böyle biraz zor elde etmiş olsak da elde edince de bırakamaz hale geliyoruz. Yani insan mutlu olmak için sadece kazanmakla elde etmiyor mutluluğu. Vermekle de elde ediyor, infakla da elde ediyor. İnsan bir karşılık buluyor. Burada da mülkiyeti kendisine ait olduğunu zannediyor. Belli bir döndemden sonra da artık sanki o malın tek sahibi kendisiymiş gibi bir algıya bürünüyor. Netice itibariyle Allah-u Teala'nın hiçbir varlığa bağlı olmaksızın yarattığı her varlık mutlakiyette kendisine bağlıdır. İhtiyaçları da her varlığın kendi diliyle Allah'a serdetmesi söz konusudur. Yani kuşun ihtiyacını Allah'a izafe etmesi, serdetmesi. Yine insanın hali, diğer hayvanatın ya da mahlukatın halleri her birinden farklıca bir ihtiyaç şeyi çıkacaktır. İsteme yöntemi ve metodu çıkacaktır. Yine burada ihtiyaç sahibi olmak insanın aslında yaratana muhtaçlığını gösterir. Bir başka varlığa muhtaçlığını gösterir. O da muhtaç olmayandan istenmeye karşılık gelir. Yine bazen dilleriyle reddetseler de kalpleri bu gerçeği görmezden gelmez. Bazen farkına varmadan da bunu yaparlar. Mesela bir ateistin dünyadaki oksijen miktarının azalması endişesini biz hiç görmedik. Yani o sistemin, o harikuladeliğin yaratıcısını reddeder ama elinde o mevcut gördüğü o elindeki, gözünün önündeki ya da sırtında taşıdığı o mükemmelliği görmezden gelmeye çalışır. Belki de daimi yaratmayı, oradaki yaratmışlığı fark edemez. Tecellilere göz kapatır ve belki de görmesi gereken o gerçeği göremez hale gelir. Yani şunu bilmek lazım. Yeryüzü, kainat sınırsız bir sebepler ve hikmetler deryası aslında. Burada da kulun İlk vazifesi kendini yaratan, bu halde varlığını devam ettiren ve yeryüzünü kendisine bir sofra, bir döşek olarak sergilemiş olan Rabbine dönüştür aslen. Tabi bunun Kur'an-ı Kerim'de yine zaman ve mekan kudretiyle alakalı, yani yoktan var etme ve zamanı ve mekanı yönetme adına biz Bakara suresi 259. ayette Üzeyr aleyhisselamla ilgili olan ayeti görüyoruz. Burada bir mekanın yeryüzü, yani altının üstüne getirilmesi, zamanın hükümdarlarından Buhtun Nasır vardır, Babil hükümdarı. Hı hı. O Yahudiler üzere bir sefer düzenlemişti. Epeyce bir seferi var. Ama burada Şam'ı ele geçirmiş, Beyt-i Makdis'i yerle bir etmişti. Tabutu denilen Yahudilerin kutsal emanetlerin sakladığı tabutu da bir mezbeleliğe atmıştı. Oradaki insanların bir kısmını öldürdü, bir kısmını esir aldı, bir kısmını sürgüne gönderdi. O esir alınanlardan bir tanesi Üzeyr aleyhisselamdı. Hazreti Üzeyr bir punduna getirip onlardan kaçtı. Sonra merkebiyle birlikte tekrar Beyt-i Makdis'in yüksekçe bir tepesine çıktı. Dedi ki ya Rabbi, dedi, bu nasıl düzelir ki, dedi. O arada Cenab-ı Hak ayeti kerimede biz onu uyuttuk diyor. Uyuttuk. Ama ya bir gün kendisine göre ya da daha az bir vakitçe.
Evet.
Ama kalktığında baktı ki diyor merkebi kemikleri çıkmış. Ama yanındaki tağımı, rızkı, oradaki götürmüş olduğu nevalesi hiç bozulmamış. Sanki üzerine bir şey değmemiş gibi, lem yetesenneh diyor ayet-i kerimede. Hiçbir şey değmemiş gibi tertemiz duruyor. Ya Rabbi nasıl olur dediğinde kendisinin 100 sene kaldığını Cenab-ı Hak ona vahyediyor. Yani 100 yıl uykuda kalıp bir zaman hareketinden bahsediyoruz. Allah-u Teala zamanı ve mekanı nasıl eviriyorsa O orada kendisine gösteriliyor. Yaratmayı da kendisine bu yanındaki merkebinin tekrar diriltilmesi olarak gösteriyor Cenab-ı Allah. Demek ki asıl kudret, asli kudret Allah'ın iradesindedir. Bunu anlamak üzere de birçok delil kendimize sunuluyor, bize sunuluyor Allah tarafından. Hem zaman hem mekan o Allah'ın kudreti içerisinde gücünün yettiği hal ile karşılık buluyor. Kainatın hangi yoluna bakarsa, hangi haline bakarsa, kainatın hangi durumuna bakarsa insan bu delillerle, yani akli delillerle, yani bu hakikati ve hadiselerin hakikatle olan ilişkisini anlayarak ve hayata da tatbikatını görerek bu delilleri beslemesi gerekiyor. Yani kendi varoluşuna bakması bile yeterli. Şimdi göklere kafamızı kaldırdığımız zaman orada kandillerle donatılmış bir semavat görüyoruz. Bir sema görüyoruz. Evet. Değil mi? Milyarlarca belki sayısını bilmediğimiz, hatta şöyle bir bilgi vardır. Yeryüzündeki kumsaldaki kumlardan daha fazlasınca belki
yıldız
var gökyüzünde asılı halde duran. Şimdi kütle çekim kanunu diye bir Newton yasası var. Bu kütle çekim kanunu, yani her kütlenin kendi ağırlığı var. Ve ağırlığınca da mutlak bir yere düşmeli. Şimdi yer çekimi yok diyoruz ya mesela, uzayda yer çekimi yok diyoruz. Aslında sıfır değil yer çekimi. Sadece orada azalıyor. Yer çekimi azalıyor atmosfer olmadığı için. Ağırlıklar biraz daha azalıyor. İşte ayla dünya kıyası yapıldığında 6'da 1 belki 8'de 1 bir düşüş söz konusu. İnsan o kadar hafifliyor ama var. Yine insanın kendi kütlesini çekim var. O zaman şu soruyu sormadan edemiyor insan. Diğerleri nereye düşüyor, düşüyorsa? Yani bu trilyonlarca sayısını bilemediğimiz o kainatı zeyyennes sema dediği, yeryüzü, gökyüzünü döşedik dediği o kandiller düşüyor mu? Bir düşme hali var mı? Buna biz dönme mi diyeceğiz? Çünkü orada kuzey güney yok, doğu batı yok, aşağı yukarı da yok. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Yani kainat dediğimiz, biz dünya semağına göre, dünyaya göre yer, gök ifadesi kullanıyoruz. Uzaya çıktığımızda yer neresi, gök neresi? Yani biz baş aşağı mı duruyoruz, baş yukarı mı duruyoruz?
Veya biz de mi iniyoruz?
Ya da biz de mi bir yerlerde iniyoruz? Bu dönme dediğimiz hareket bir inişin ya da çıkışın hareketi mi? Ve küllün yecri dediği her galaksinin kendi içerisindeki bir hareketinin karşılığı var. Ve Cenab-ı Hak bu hadisatı bizim için bir ibret manzumesi sunmuş. Yani bunu bir boş bir odada, havasız bir ortamda yapacak olsanız ne kadar havada tutabilirsiniz? Bir destek olmaksızın. Yani o kandillere bir ip bağlanmıyor. Bağlansa nerede tutulacak o ipler? Şöyle gökyüzüne baktığında her şey bağımsız. Yine tabakat da böyledir. Atmosfer kendi yerden bağımsız. Bir direk var ama o direk nedir? Yeryüzünün çekim kuvveti mi, itim kuvveti mi ya da birbirini çekme kuvvetleri mi? O kayaçların, gökyüzündeki o yıldız parçalarının birbirleriyle olan ilişimi, bunların hepsi tefekküre şayan şeyler. Yani insanın açıp şöyle gözlerini, ama bu göz açmaktan kastımız kalp gözünü açmak. Ya yani Cenab-ı Hakk'ı düşünmek. Yani bunu yaratanı, var edeni, bu mükemmelliği, bu dizaynı yapanı, nasıl bir sistem kurulmuş, bunlar hiçbir zaman bir bozulma göstermiyor, bir düşme, bir kalkma göstermiyor. İşte göktaşları kayıyor, kayıyor da nereye kayıyor? İşte geçtiğimiz programlarda söylemiştik. Bir tabakanın,
evet, gelen katmanlar var.
Katmanlar var. Bir tabakanın onu parçalayıp, onu ufak edip yeryüzüne kabul etmesi meselesi var. Yeryüzüne değmeyen o kainat içerisinde, o uzay içerisinde, uzay boşluğu içerisinde bir yere gidiyor ve genişlediğini duyduğumuz, bildiğimiz bir uzaydan bahsediyoruz. Allah-u Teala yine Bakara suresinde sizin için yeryüzünü döşek, göğde bir bina yaptık diyor. Yani gökyüzü bizim için bir bina. Yani bir gök kubbe var aslında. Manevi bir atmosfer kubbesi gibi gökyüzüne baktığınızda siz bunları görmüyorsunuz. Yani biz baktığımız zaman atmosferin içerisindeki ionosfer, stratosfer tabakaları gibi tabakaları görmüyoruz. Baktığımız zaman direkt gökyüzündeki yıldızları görüyoruz, görebildiğimiz kadar. Yani neticede onlar orada var. O gaz kütleleri içerisinde saklanmış, gizlenmiş bir tezyinat oluşturulmuş. Ve orada yine Cenab-ı Hak bir okyanus barındırıyor. Yine ayet-i kerime gökten yağmur indirip size rızık olarak çeşitli meyveler ve ürünler çıkardık diyor. Yani orada bir okyanus var. Hatta şu da söyleniyor. Bu İsrailiyata dair bazı kaynaklarda da görmüştüm. Diyor ki uzay boşluğunda, yani bizim o kainat dediğimiz atmosferin üzerindeki boşlukta da yine bir hava gibi su kabarcığı, bir su tabakası vardır deniliyor. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Bunların araştırılması gerekiyor. Hatta dünyanın ve bütün kainatın bir suyun içerisinde olduğundan falan bahsediliyor. Bir güç ve kudret olarak bir balık metaforu kullanılıyor. Böyle bir farklı bir yaratma, farklı bir yaratılış. Tabii burada bize Allah dedirtecek olan şey, bu yaratılışın bir nizam içerisinde hiçbir aksaklığa, hiçbir sıkıntıya, yani koruyucu bir bina şeklinde olmaklığı, sağlam bir yapıda olmaklığı, hiçbir aksaklık, bir yükseklik, bir arıza olmaksızın var olmaklığı. Bizi asıl düşündürecek olan şey bu. Yani muhteşem bir döşek yapılmış ve o atmosfer tabakası içerisinde var olan birçok canlı var. O canlılar üzerinde yine uzay boşluğunda bazı mikroorganizmalardan vesaire bahsediliyor. Belki oralarda da bu tür canlı varlıklardan bahsediliyor. Ama Cenab-ı Hak yeryüzünü insan için bir döşek, insan için bir yatak ve insan için var olmada bir mekan olarak tesis etmiş, tayin etmiş. Ve kendine izafeten yeryüzünü insana halife ifadesi kullanarak, ismi kullanarak, kendisine yakıştırarak inni cailun fil ardı halife ile bir anlam yükleyip ona bir yücelik katıyor. Kendisinden çıkararak insanın bu haliyle dönüp Cenab-ı Hakk'a yine ya Rabbi demesi gerekiyor. Yani sen demesi gerekiyor. Çünkü kimin tesis ettiği bir bina, kimin tesis ettiği bir yapı ve o yapıyı ne kadar güzel bir organize ve dizayn etmiş, hiçbir aksaklığı olmayan, hiçbir problemi olmayan, akli delillerle de bir yere kadar gidilebildiği, bir yerden sonra aklın da artık durduğu bir hal. Yani bunun rastlantı olarak ifade edilmesi, bir var ediciden, yaratıcıdan hali olduğunu söylemek, uzak olduğunu söylemek, olmadığını söylemek ancak insan aklının zafiyetidir. Ancak insan aklının yetersizliği ile alakalıdır. Çünkü insan aklı gördüğüyle, duyduğuyla, bildiğiyle ya da beynini kullanabildiğiyle, tefekkür edebildiğiyle dış etkenlerden münhal bir şeyler ortaya koyar. Bunun dışında biraz önce söylediğimiz, girişte söylediğimiz gibi var olanla birlikte olmayanlarda. Yani insan aklı olmayanlar üzerinde bir tefekkür bina edemiyor. Çünkü görmedi, bilmiyor. Onunla alakalı herhangi bir bilgiye sahip değil.
Evet. Tam burada hocam şunu düşünmek lazım değil mi belki de? Hani bazı filmler vardır böyle kadraj bir evden başlar, uzaya doğru çıkar. Evet. Artık dünyayı gösterir. Evet. İşte dünyayı da küçültür. Böyle belgeseller falan vardır. Evet. Tam burada yani hem insan dünyadaki konumunu uzaydan baktığında görmek istese ve aklının yetmediği, işte böyle düşünemediğimiz bile bazı noktada kalıyoruz. Yani aya kadar gidiyoruz, kalıyoruz. Evet. Onun ötesi bizde yok. Bunların hepsini birleştirerek düşünmeye kalktığında aslında insanın ortaya koyduğu şey ya ben ne kadar aciz biriyim, ne kadar aciz bir kulum, ya Rabbi dediniz ya işte orada o düşünceyle, o duyguyla ya Rabbi demek belki de en kıymetli şey.
Muhtaç olma, o muhtaç olduğunu anlama, yani Cenab-ı Hakk'ın kendi mülkünde olan, işte Bakara suresindeki göklerin yerin mülkiyeti ve hakimiyeti yalnız Allah'a aittir. Biraz önce söylediğiniz misal çok yani güzel bir örnek. Neticede bir mikro planda insanın dünya içerisinde belki bulunduğumuz sandalyedeki kapladığımız alan bize çok büyük gibi gelebiliyor ama biraz kainata doğru geri çekildiğimiz zaman, o kadrajı biraz geri aldığımız zaman belki dünyanın insan kadar bile olmadığı görüntü itibariyle bir kainatın, bir kozmosun içerisindeki varlığımızdır aslında bu. Yani belki de biz de kainatın bir mikroorganizmasıyız o anlamda bakarsanız. İşte insan burada kendinde o acziyeti, o Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki, kendindeki o hafifliği, basitliği görüp aman ya Rabbi deyip acziyetini itiraf etmesi gerekiyor. Bu da imana bir kıvam, bir takviye vermesi gerekiyor.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemize gönlünüze sağlık. Hem ufkumuzu açan hem de imani noktada böyle bizi tekrar düşündürtecek ve imani noktada tefekkür etmemizi sağlayacak güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze cümlemize sağlık.
Kıymetli Allah hocam. Size razı olsun. Gönlünüze çok sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kainat Kitabından Okumalar programının bu haftaki bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz efendim.